Ayrım 22.
İster siyasi, iktisadi, dini bir üslup, ister sanat üslubu, isterse de felsefi bir dünya tablosu değişsin. Üslup kavramı bütün bu hallerde bir kültürün ya da kültür çağının değişen ama nispeten sağlam kalan özünü belirtmek için elverişlidir. Rothacker, AGY sayfa 78. Rothacker, üslup ve dünya tablosu için belli bir tabakanın reprezentatif olduğunu söyler. Bu tabakanın altında az veya çok hızla, kuvvetle ve kabiliyetle öteki tabakalar serpilip gelişmektedirler. Bu öteki tabakaların sadece siyasi kuvvete değil, bu sırf siyasi bir gelişme olurdu, kültürel reprezentasyona da eriştikleri bir an daima gelebilir. Representation daima bütünün representasyonu demektir. Bu genç tabakaların manevi bakımdan verimli olmaları ve her şeyden önce ilk sıraya geçmeleri demektir. Bu geçişe kriz denir. Bu olay her defasında kültür tarihi bakımından mutluluk getiren bir şey midir yoksa değil midir? Bundan henüz söz açmadık. Mutluluk getiren bir şey olabilir. O zaman sözü geçen kültürün bir bütün halinde çiçeklenmesinden söz edilir. Ağır bir çöküş, bir kabalaşma, bir bayağılaşma da olabilir. Rothacker, AGY sayfa 81. Tarihsel gelişmelerin özünü aydınlatmaya çalışan Rothacker, insan dünyasında bunalım olarak yaşanan değişmeleri şöyle değerlendirir. Bir hayat şekli yavaş yavaş, belli dönemlerde de krizli bir tarzda, hızlı bir oluşma içinde gerçekleşir. Bir defa ortaya çıktıktan sonra değişmeyecekmiş gibi bize görünür ama devamlı ve ağır bir akışla da olsa gene değişir. Bu akışı ileriye götürmekte veya onu durur bir halde tutmakta herkesin bir payı vardır. Bununla da büyük bir sorumluluk yüklenmiş oluruz. İş dünyasında da bu böyledir. Ama teoriler kurar ve felsefe yaparken de bu akan hayat bütününün içindeyiz. Bu hayat bütününün gizli kanunlarını araştırırken, onu tahlil ederken, tahlilci ve karşılaştırıcı bir insanlık biliminin yardımıyla hayatımızı ve kültürümüzün tarihi verimliliğini belirleyen kuvvetleri görmeye uğraşırken bu akışa bir şeyler katmış oluruz. Kültür verimliliğinin nasıl ilerletilebileceğini ve fikir canlılığının bütün iyi niyetlere rağmen değişmez kanunların bilinmemesi yüzünden nasıl bozulup körlenebileceğini öğrendiğimiz gün belki de yepyeni bir insanlıkla karşılaşacağız. Rothacker, AGY sayfa 88. Tinsel yaşamı, yaratıcı ilham ve telkinlerle harekete geçen bir süreç olarak gören Rothacker, felsefeyi de bu sürecin içinde değerlendirmektedir. Dolayısıyla felsefenin kendisi de insan eseri olarak bundan bağımsız değildir. Felsefeyi dogmatik kılan yönde burada açıkça beliriyor. Tinsel yaşamın kendisi rasyonel yoldan inşa edilmiş veya edilebilir değildir. Felsefe ise konusunu rasyonel yoldan ve sistematik olarak ele almaktan başka bir şey yapamaz ve her felsefeyi temellendirmeye yaşamın kendisinden kaynaklanan ilgiler, ilham ve telkinler öngelir. Her türlü tin felsefesini veya kültür felsefesini dogmatik kılan hiçbir felsefenin yaşanan anın ilgilerinden bağımsız olmamasıdır. Yaratıcı ilgiler, yaratıcı ilham ve telkinler somuttur. Çünkü onlar yaşamın içinde yer alırlar. Onlara bağlı olarak geliştirilen her hukuk, her sanat, her bilim ve her felsefe bir stile sahip olmak zorundadır. Dolayısıyla yaşamaya nüfuz etmeyi denediği sürece felsefe belirli bir stile sahip bir dogmatiktir. Rothacker, AGY sayfa 83. Rothacker, tinsel yaşamı, yaşama dünyasını kavramaya ve aydınlatmaya çalışan bazı filozofları ve onların yaklaşımlarını da şöyle değerlendirir. Max Scheler'in bazı önemli katkıları vardır. Bunun gibi Heidegger de kendi yaşama edimi kuramı ile bu konuda önemli katkılarda bulunmuştur. Ama özellikle Husserl'dan kalan yazılarda düşünürün ideler konusuyla bağlantılı olarak bu yaşama evreniyle yoğun şekilde uğraştığını görüyoruz. Ama Husserl probleme hiç de derinliğine ve genişliğine çok yönlü olarak eğilmemiştir. Heidegger'in yaratıcı yaşam kuramı tıpkı Bergson'un algı ve dil kuramı gibi probleme daha çok pragmatik yönden eğilir. Ama Heidegger dil üstüne yeni yorumu ile bu alanı aşar. Klages'in katkılarından çok şey öğrenilebilir. Kesire durumu daha çok güçlü bir şekilde zihinleştirir. Ama hepsi insanın ön bilimsel dünyasının pragmatik yön yanında kozmik, mitsel, estetik, büyüsel, oyunsal yönlere sahip olduğunu saptarlar. Bu ön bilimsel dünyada çocuğun, ilkelin evren tasarımı, hatta arkaik kültürlerin mitsel kozmolojisi üstüne yarı unutulmuş halde bulunan her şey yeniden canlanabilir ve zaman zaman canlanır da. Dil ve sanat pek açık olarak bu ön bilimsel dünya tasarımının sürekli hareket halinde olduğunu gösterir. Şüphesiz bu yeterince paradoksal kalmaktadır. Ama buna rağmen binlerce kez doğrulanmış bilgilerle saptanmıştır. Bugünkü durumda ön bilimsel dünya, bilimin sayısız sonuçlarını kendisine emmiştir. Örneğin Kopernikusçu evren tasarımı gibi. Bu evren tasarımı yaşamanın bir parçası olmuştur. Çünkü güneşin doğuşu ve batışı, insan için bu tasarım altında doğrudan yaşanan bir yaşantı haline gelmiştir. Rotaker, AGY, sayfa 74. 5. 3. Kesire, 1874-1945. İnsan ve kültür felsefesinin 20. yüzyıldaki en önemli temsilcilerinden biri de hiç kuşkusuz Ernst Kessirer'dir. Onun sistematik ve tarihsel bir yaklaşımla özellikle mitos, dil, din, sanat, bilim, teknik, devlet öğretisi ve tarihe yönelik çalışmaları bu geniş kapsamlı programın başlıca konusunun insan ve kültür olduğunu ortaya koyar. Kant'ın felsefesinden yola çıkan Kessirer, Kant'ın insan zihnindeki kavramların doğal dünyayı biçimlendirme yollarıyla ilgili temel ilkelerini genişletti. Bilimsel ve kültürel bakış açıları Kant'ın yaşadığı dönemden beri oldukça değişmiş olduğu için Kessirer, Kantçı öğretileri daha geniş bir deneyim alanını içerecek biçimde gözden geçirme gereğini duydu. Başlıca yapıtlarından biri olan Simgesel Biçimler Felsefesi'nde insan kültürünün her türlü beliriş biçiminin ardında yatan zihinsel imgeleri ve zihinsel işlevleri inceledi. Töz kavramı ve işlev kavramında 1910 kavram oluşturma sorununu ele aldı. Bir kavramın çok sayıda tekil örnekten soyutlama yoluyla oluşturulduğu görüşüne karşı çıktı. Bilgiyi düzenleyen bir araç olarak kavramın tikellerin sınıflandırılabilmesi için daha önceden zaten var olduğunu öne sürdü. Kültürel anlatımın çeşitli biçimlerini inceledikten sonra insanın temel özelliğinin simgeleştirme etkinliği olduğu sonucuna vardı. Kessirer kültürü bir simgesel bağıntılar düzeni olarak anlamaktadır. Tarihselliğe çok fazla vurgu yapmayan Kessirer, tüm insanlık tarihi için geçerli ve tam anlamıyla global diyebileceğimiz bir simgesel bağıntılar düzeni konumlar. Kessirer'in tavrının hermeneutikçilerden çok yapısalcılara yakın bir tavır olduğunu söylemek mümkündür. Kessirer'in amacı bir bakıma hemen her tarihsel dönemde statik kalan yönleri ortaya çıkarmaktır. O kendi kültür felsefesinin görevini de böyle saptamaktadır. Kessirer tarihselci ve sistematik yaklaşımlar arasında bir denge kurmaya çalışmıştır. D. Özlem, Metinlerle Hermeneutik, Yorum Bilgisi, Dersleri, 2. cilt, sayfa 71. Kessirer, İnsan Üstüne Bir Deneme adlı eserinin 1. bölümünde İnsan Nedir sorusunu inceler ve bu soruya verilmiş olan yanıtlar açısından kısa bir tarihsel betimleme yapar. Aristoteles'e göre insanda doğadan gelen bir bilme isteği söz konusudur. Bilme, duyu, algı, bellek, imgelen ve akıl bağlamının ürünüdür. Bu bağlamda elde edilen bilginin ilk işlevi canlı, fiziksel, çevre ilişkisinde canlının bu çevreye uyumunu sağlamaktır. Kessirer'e göre bununla bilgi olayının yalnızca doğal yönü açıklanmış olur. Kültür geliştikçe insanın dışa, doğaya dönük yaşamına katılan ve onu tamamlayan içe dönük bir yaşam görüşünün oluştuğunu da görebiliriz. İnsanın doğal, dışa dönük merakı, içe dönük bir görüşün etkisine girmeye başlar. Bunun ilk örneklerine daha mitolojilerde rastlamak olanaklıdır. Mitolojide kozmolojik açıklama denemeleriyle birlikte antropolojik açıklama denemelerine yer verilmesi de bunun ifadesidir. Başlangıcında fizik evrene yönelen Grek felsefesinde de Herakleitos'la birlikte felsefe çabasında insanın da ön plana çıktığı görülür. Kessirer'e göre Sokrates de her ne kadar mutlak ve evrensel bir doğruluk peşinde ise de onun bildiği tek evren insan evrenidir. Çünkü deneysel gözlem ve mantıksal çözümlemeyi fiziksel nesnelerin doğasını araştırmakta kullanabiliyorsak da bunlar insanı bilmek konusunda yetersiz olacaktır. İnsanı ancak insanlarla doğrudan doğruya ilişki kurarak kavrayabiliriz. Bu yüzden kültür varlıkları olarak bizler için doğruluk düşünsel bir monoloğun değil, bir diyaloğun ürünüdür. Doğruluk da ancak soran ve yanıtlayan insanların işbirliğiyle elde edilebilir. Kesire, Stoa felsefesinin insanın doğal ve tinsel yanları arasında ilk belirgin ayrımı yaptığına dikkati çeker. Ona göre Stoa, insanın tinsel yanının bağımsızlığını savunur. Ancak Stoacı felsefede insanın temel erdemi sayılan mutlak bağımsızlığı, Hristiyanlık tarafından insanın temel eksikliği ve yanılgısı şekline dönüştürülmüştür. Kesire, AG'ye sayfa 14 ve 19. Kesire, modern dönemlerde insan nedir sorusuna yaklaşımda doğalcı görüşün ağır bastığını belirtir. Burada insanı anlamak için kozmik evrenden yola çıkılır, kozmoloji antropolojiden önce gelir. Kopernikus sistemi antropoloji içinde temel olarak görülür. 16. ve 17. yüzyılın büyük metafizikçilerinden Leibniz'de ve Spinoza'da insan sorunu bir akıl sorunu olur. Öyle ki insana giden yolun matematikten geçtiği söylenir. 19. yüzyıl ise Darwin'in evrim kuramında antropolojinin ve insan felsefesinin sağlam dayanaklarını bulduğuna inanmıştır. Evrim kuramının organik yaşamın bir bütün olarak ele alınmasında başarılı olduğu söylenebilir. Ama evrim kuramının insan yaşamına ve kültüre ne oranda uygulanabileceği bir sorundur. Taine için doğal ve tinsel olayları evrimci kurama bağlı bir yöntem altında ele almakta sakınca yoktu. Çünkü ona göre fiziksel ve kültürel yaşamı aynı zorunluluklar çevrelemektedir. Önemli olan insan doğasının birliğini ve tek biçimliliğini kanıtlamak, insanı insan yapan ana yetiyi, ana düşünceyi ortaya çıkarmaktır. Ne var ki 19. yüzyıl filozofları bu yetiyi değişik biçimlerde ifade ederler. Nietzsche için bu yeti güç istemi, Freud için cinsel içgüdü, Marx için ekonomik içgüdüdür. Kesire her düşünürün bize insan doğasına ilişkin kendi görüşünü verdiğini belirtir. Kesire, AG'ye sayfa 30. Bu açıdan 19. yüzyıl felsefesinin deneysel olguları önceden tasarlanmış bir örneğe, modele uydurma girişimleri ile dolu olduğunu söyleyebiliriz. Yukarıda kısaca değindiğimiz tarihsel betimlemelere dayanarak Kesire, modern dönemlerin insan nedir sorusuna verdikleri yanıtların tam bir kargaşa içinde bulunduğunu belirtir. Modern insan kuramımız düşünsel odağını yitirmiştir. Onun yerine tam bir düşünce kargaşası çıkmıştır. Önceki dönemlerde hiç olmazsa metafizik, teoloji ve matematiğe dayalı genel yönelişler mevcuttur. Oysa bilimler çağında insan hep özel görüşlerin konusu olmuştur. Ama tek tek bilimlerin özel görüşlerini birleştirme denemesine pek rastlanmamıştır. Tanrı bilimciler, bilim adamları, siyasal bilimciler, toplum bilimciler, dirim bilimciler, ruh bilimciler ve iktisatçılar soruna hep kendi görüş açılarından yaklaştılar. Kesire bu dağınıklık ve kargaşada her şeyden önce kültürel yaşamın sürdürülmesi açısından büyük bir tehlike görmektedir. Bu tehlikeden kurtulmak için insan hakkında açık ve tutarlı bir bilgiye ihtiyaç vardır. Kesire bu konuda modern felsefenin içinde bulunduğu garip durumu şöyle betimler. Daha önceki dönemlerden hiçbiri insan doğası üzerindeki bilgilerimizin kaynakları konusunda çağımız kadar şanslı olmamıştı. Günümüzde ruh bilim, budun bilim, insan bilim ve tarih şaşırtıcı ölçüde zengin ve sürekli artan bir olgular topluluğu birikmiştir. Gözlem ve deneyim için gerekli teknik araçlarımız pek çok geliştirilmiş, çözümlemelerimiz daha yetkin ve kuşatıcı duruma gelmiştir. Bugünkü zenginliğimizle karşılaştırıldıkta, geçmiş çok yoksul görünebilir ama olgular konusundaki zenginliğimiz zorunlu olarak bir düşünce zenginliği anlamına gelmiyor. Bizi bu labirentten çıkaracak, Aredne'ninki gibi bir ipucu bulmayı başaramazsak, insan kültürünün genel öz yapısı için gerçek bir görüşe sahip olamayacak, tersine kavramsal birlikten tümüyle yoksun, bağlantısız ve ilişkisiz bir veriler çokluğu içinde yitip gideceğiz. Kesire çağdaş felsefi düşüncede söz konusu tehlikenin bilincine varıp onu dikkatle gösteren düşünürlerden ilkinin Max Scheler olduğunu söyler. Kesire AG'ye sayfa 30-31. Kesire'ye göre insan nedir sorusuna verilecek ilk ve temel yanıt insanın simgeleştiren varlık olduğudur. Ama o bu yanıta geçmeden önce biyolojinin verilerini araştırmıştır. Bu konuda Üksküll'ün görüşlerine yer vermiştir. Üksküll'e göre gerçeklik biricik ve türdeş değildir. Gerçeklik organizmalar kadar çok sayıda plan ve örnekleri olan bir şeydir. Her organizmada monadik bir varlıktır. Her organizmanın kendine özgü bir yaşantısı olduğu için kendine özgü bir dünyası vardır. Her organizmanın anatomik yapısına göre belli bir alıcı dizgesi ve belli bir etkileyici dizgesi vardır. Organizmanın yaşamını sürdürmesi bu iki dizgenin işbirliği ve dengesiyle olanaklıdır. Üksküll buna hayvanın işlevsel çevresi adını verir. Onun hayvanlar üzerinde gerçekleştirdiği ve belli bir takım sonuçlara vardığı çalışmalar, felsefi antropolojiyle uğraşanların da ilgisini büyük ölçüde çekmiştir. Hatta onların çalışmaları için de önemli bir zemin oluşturmuştur. Üksküll'ün hayvanlar için sözünü ettiği ve işlevsel niteliğini yüklediği çevre kavramı gerek biyolojide gerekse de insan ile hayvan arasındaki ayrımı belirleme bakımından insan bilimde büyük bir önem taşımaktadır. Hatta çağdaş insan bilim anlayışlarında çevre ve dünya karşıt içerikleri olan kavramlar olarak belirtilmektedir. Üksküll hayvanın tek ya da tür olarak sınırları belli bir işlevsel çevre içinde yaşadığını belirtir. Böyle bir çevre anlatımı insan için yeterli değildir. Eğer mutlaka çevre terimi kullanılacaksa bu insana özgü anlam boyutu içinde kullanılmalıdır. Çünkü insandaki çevre yine insanın kendisi tarafından yaratılmış olan bir çevredir. Hayvanın çevresi ise ona baştan hazır olarak verilmiş bir çevredir. Yani doğal çevreden başka şey değildir. Betül Çotuk Söken, Kesire'de insan kavramı, kavramlara felsefe ile bakmak, sayfa 172-173. Kesire, Üksküll'ün ilkelerinin insan dünyasının belirlenmesi bakımından ne ifade edebileceğini sorar. Kesire'ye göre, Üksküll'ün belirlediği ve salt alıcı dizgenin verilerine göre etkileyici dizgeyi harekete geçiren ve işlevsel bir çevre içinde yaşayan hayvanın çevresi, insanı anlamaya yetmemektedir. Eğer insan da bir çevre içine sokulacaksa, bu çevrenin özgün nitelikleri ortaya konmalıdır. Hayvana özgü işlevsel çevrenin alıcı ve etkileyici dizgeleri, hayvanı anlamada çok işe yaramaktadır. Ama insanı anlamakta yeterli olmamakta, çözümlenmesi gereken olgular yeni bir dizgeyi gerekli kılmaktadır. İşte buna da Kesire simgesel dizge adını verir. B. Çotuk Söken, AG'ye sayfa 172. İnsan yaşamının ayırıcı bir göstergesi olan bu özellik konusunda Kesire şunları söyler. İnsan dünyası apaçık bir şekilde tüm başka organizmaların yaşamını yöneten o derin bilimsel, biyolojik, kurallar için hiçbir ayrıcalık taşımaz. Buna karşılık insan dünyasında insan yaşamının ayırıcı göstergesi olarak görünen yeni bir özellik buluruz. İnsanın işlevsel çevresi yalnız nicelik bakımından genişlemekle kalmaz, aynı zamanda niteliksel bir değişmeye de uğrar. İnsan kendisini çevreye uydurmak için yeni bir yöntem bulmuştur. Hayvan türleri arasında rastlanan alıcı ve etkileyici dizgeler yanında, insanda simgesel dizge olarak betimleyebileceğimiz bir üçüncü halka buluyoruz. Bu yeni halka, insan yaşamının tümünü değiştirir. Öteki hayvanlarla karşılaştırıldıkta insan, yalnız daha geniş bir gerçeklik içinde değil, gerçekliğin yeni bir boyutu içinde yaşar. İnsan artık yalnız bir fiziksel evrende değil, bir simgesel evrende de yaşamaktadır. Dil, söylence, mitos, sanat ve din bu evrenin parçalarıdırlar. Onlar simgesel ağı dokuyan değişik iplikler, insan yaşantısının karmaşık dokularıdır. İnsanın düşünce ve deney alanındaki tüm ilerlemesi bu ağı arındırır ve güçlendirir. Artık insan gerçeklikle hemen karşı karşıya gelemez. Onunla eskiden olduğu gibi yüz yüze kalamaz. İnsanın simgesel etkinliği geliştikçe fiziksel gerçeklik bu gelişmeye oranla art alanda kalır gibi görünür. İnsan nesnelerin kendileriyle uğraşacak yerde bir anlamda sürekli olarak kendi kendisiyle konuşmaktadır. Kendisini dilsel biçimler, sanatsal imgeler, söylence bilimsel simgeler veya dinsel törenler içine öylesine kapamıştır ki bu yapay ortam araya girmeden hiçbir şeyi görüp bilemez. Durumu kuramsal alanda da eylemsel alandakinin aynıdır. İnsan eylemsel alanda bile katı bir olgular dünyası içinde veya doğrudan doğruya gereksinme ve isteklerine göre yaşayamaz. Tersine simgesel duyguların, umut ve korkuların, yanılgı ve yanılsamaların, kuruntu ve düşlerin ortasında yaşar. Kesire AG'ye sayfa 33-34. Kesire'ye göre insanın klasik tanımı yani düşünen hayvan, animal rational, artık yeterli değildir. Çünkü bazı yüksek hayvanlarla, örneğin şempanzeler, ilgili yapılan araştırmalar, düşünen hayvan olmayı insanın ayırt edici özelliği olmaktan çıkarmıştır. Klasik insan tanımını genişletip düzeltmek isteyen Kesire'ye göre, modern usdışıcılığın, irrasyonalizm, tüm çabalarına karşın insanın düşünen hayvan olarak tanımı gücünü yitirmemiştir. Gerçekten de düşünme tüm insan etkinliklerinin doğasında bulunan bir özelliktir. Ancak akıl ve düşünmenin insanın kültürel yaşam biçimlerini tüm zenginliği ve çeşitliliği içinde kavrayabilmemizi de sağlamaması konusunda ise şunları söyler. İnsanı ussal hayvan, animal rational olarak tanımlayan büyük düşünürler ne deneyiciydiler ne de insan doğasının deneysel bir değerlendirmesini yapmak istiyorlardı. Onlar bu tanımla daha çok temel bir ahlaksal buyruğu dile getiriyorlardı. Ulus akıl, insanın kültürel yaşam biçimlerini tüm zenginlik ve çeşitlilik içinde kavrayabilmemize elverişli bir terim değildir. Bu nedenle insanı ussal hayvan olarak tanımlamak yerine simgeleştiren hayvan, animal symbolicum diye tanımalıyız. Ancak bu şekilde onun ayırıcı özelliğini belirtebilir ve insana açılan yeni yolu, uygarlık yolunu anlayabiliriz. Kesire, AG'ye sayfa 34. Kesire'ye göre insanın özüne veya doğasına ilişkin herhangi bir tanım varsa, bu tanım tözsel olarak değil, ancak işlevsel bir tanım olarak anlaşılabilir. İnsanı ne metafiziksel özünü oluşturan doğuştan bir ilke ile, ne de deneysel gözlemle araştırılabilecek herhangi bir doğal yeti veya içgüdü aracılığıyla tanımlayabiliriz. İnsanın göze çarpan karakteristiği, ayırıcı göstergesi, metafiziksel doğası olmayıp yaptığı iştir. İnsanlık halkasını tanımlayıp belirleyen bu iş, insan etkinliklerinin bir dizgesidir. Dil, söylence, din, sanat, bilim, tarih bu halkanın ögeleri ve çeşitli dilimleridir. Bu nedenle bir insan felsefesi bu insansal etkinliklerin temel yapısını kavramamıza ve aynı zamanda onları bir bütün olarak anlamamıza yardımcı olacak olan bir felsefedir. Dil, sanat, söylence, din hiç de soyutlanmış, rastgele yaratılar değillerdir. Onlar ortak bir bağla bir arada tutulmaktadırlar. Ama bu bağ, skolastik düşüncede düşünüldüğü ve betimlendiği gibi bir tözsel bir bağ olmayıp, daha çok işlevsel bir bağdır. Kesire, AG'ye sayfa 71. Kesire, hayvanlarda da pratik bir imgelem, hayal gücü ve anlak, zeka bulunduğunu ama simgesel imgelem ve anlağa yalnızca insanda rastlandığını belirtir. Hayvan ve insan pratik bir imgelemle bir duyusal dil geliştirirler. Bu hayvanda jestler, insanda ise sözcüklerle oluşturulur. Ama insan simgeleştiren bir varlık olarak hayvanın gerçekleştiremediği bir şeyi, önerme dilini gerçekleştirir. Düşünsel gelişim ve kültürde insanın bu simgeleştirme gücünün ürünleri olarak görülür. Kesire'ye göre önerme dili ile duygusal dil arasındaki ayrım insan ve hayvan dünyaları arasındaki gerçek sınır taşıdır.